Şadi Evren Şeker ve Ebu Bekir Kalkan'la Sosyal Gündem programı başlıyor.
Efendim selamünaleyküm. Her zamanki gibi selamların en güzeliyle açıyoruz programımızı. 96.8 Erkam Radyo'da sosyal medyayı ve sosyal medyanın gündemini Sosyal Gündem programında konuşacağız. Bendeniz Ebu Bekir Kalkan ve Şadi Evren Şeker ile birlikte sizlerle yaklaşık 45 dakika kadar birlikteyiz. Hocam nasılsınız?
Teşekkür ediyorum. Ben de herkese selamünaleyküm dileklerimi ileteyim.
Teşekkür ederiz efendim. Bugün sosyal gündemde, sosyal medyada markaların yer almasını programın ilk yarısında konuşacağız.
Evet, işin biraz paraya dokunan kısmını bu hafta incelemeye çalışacağız.
Evet.
Sosyal ağlar ve internet acaba markalar ve işin arkasındaki para, sermaye açısından ne ifade ediyor, nasıl kullanılıyor, günümüzdeki uygulamaları neler, bunları birazcık açmaya çalışacağız bu hafta.
Aynen öyle. Varlığını sürdürmesi için bu yapıların tabii ki para kazanmaları gerekiyor.
Evet, aslında büyük organizasyonlar bunlar. Çok sayıda kişinin çalıştığı ve çok ciddi teknoloji yatırımlarının olması gerektiği. Ve tabii teknoloji dünyasının getirdiği bir zorunluluk da sürekli güncel kalmayı da beraberinde getiriyor. Sürekli araştırma geliştirme masrafları olan,
çok doğru.
Buna bir hem insan gücü hem sermaye ayırması gereken kurumlar bunlar.
Sürekli yenilenmeliler. 5-10 sene önceki, hatta birkaç sene önceki tasarımlarından bile farklılaşıyorlar sürekli olarak. Daha kullanıcı dostu, daha göze hoş gelen veya belki de bizim alıştığımız için, gözlerimiz alıştığı için göze hoş gelen görünümlere bürünüyorlar. Tabii bunlar için de reklam almalılar, para kazanmalılar. Sırf reklam olmayabilir bunun yolu. Para kazanmalılar. Bu para kazandıran da en büyük değerleri kişilerin orada toplanıyor olmaları. Bu anlamda da markalar için değerliler. Bunları konuşacağız. Programın ikinci yarısında da biraz tweet okuyacağız. Gündemden bahsedeceğiz.
Sosyal gündeme uygun. Sosyal gündemin takibini biraz yapacağız.
Evet. Evet efendim. Aynen öyle. Markalar dediğimiz gibi markalar için sosyal medya giderek daha değerli hale geliyor. Markalar bunun değerini anlamaya başlıyor. Çünkü burası yeni bir pazarlama alanı. Çünkü insanlar burada net olarak. Durum bu. Bu yeni pazarlama alanında var olmak istiyorlar.
Evet, aslında bu pazarlamayı yani para kazanma işlemini ikiye ayırmak mümkün. Birisi firmalardan, markalardan alınan bilginin insanlara sosyal ağ üzerinden yayılması. Diğeri de sosyal ağdan toplanan bilginin firmalara, markalara iletilmesi. Yani iki yönlü bir iletişim var.
Ha, müthiş, çok doğru. Bu hani kullanıcı tarafı bir yana, marka açısından da hem oradan değerli bilgi edinilebiliyor.
Tabii.
Hem de markayı yani, anlatmak için bir alan.
Aslında hani sürekli bizim mesela Devlet İstatistik, Türkiye İstatistik Kurumu vardır. Her ülkenin mesela Eurostat var. Avrupa Birliği'nin kendi istatistik kurumu. Bu kurumlar sürekli olarak çalışıp ciddi kadrolarla değişik demografik bilgileri. Örneğin Türkiye'deki yaş ortalaması, beklenen yaş ömür nedir? İşte genç nüfusu ne kadardır? 20 yaş altı kaç kişi vardır? Bunları çalışırken bunun için ciddi harcamalar yapıyorlar ve bunlar kıymetli bilgiler. Hem firmalar hem ülkeler için kıymetli bilgiler.
Doğru.
Bu bilginin toplanması bir maliyet. Bu bilgi bazı firmaları, bilen firmaları öne geçiren bir bilgi. Artı bunun üstünde sosyal medyada doğrudan markalara ve bilgilere dokunulduğu için insanların ilgi alanları hatta şöyle özel şeyler bile olabiliyor. İşte falanca üniversiteden mezun kaç kişi var? Falanca mesleğe sahip kaç kişi var? Bunların kaçı hangi ilde yaşıyor? Hangi alanlarda çalışıyor gibi aslında devletlerin bile toplamasının çok zor olduğu bilgileri sosyal ağ üzerinden çok kısa bir sürede toplayıp bir rapor halinde firmalara sunabiliyorsunuz.
Bunlar da veriye dönüşüyor. Veriler de firmaların önümüzdeki dönemler için yapacağı işlerde, Ar-Ge çalışmalarında
stratejik bir şey tutuyor. Planlamalarında, satış planlamalarında, üretim planlamalarında bütün bu planlamalarını etkileyen ve etkilemenin dışında tabii reklam planlamalarını da etkileyen. Yani kime nasıl reklam yapmalıyız? Hangi reklam insanlar tarafından daha çok beğenilir? Hangi reklam tepki toplar? Bunları ölçebilecekleri birer mecraya dönüşüyor.
Bu işi, bu araştırmayı, bu rakamları bulabileceğimiz web siteleri de var internette.
Evet, mesela en meşhurlarından birisi socialbakers.com. Bizi dinleyenler de girebilirler. Buraya girdiğiniz zaman ücretsiz olarak size hatta ülke bazlı olarak değişik raporlar alabiliyorsunuz. Mesela Türkiye'de şu an en çok takip edilen politikacı kim? En çok takip edilen spor haberi hangisi? Bunların hepsini bu siteler üzerinden toplamanız mümkün. Hatta benim önümde şu an açık Socialbakers. Buradan değişik bilgiler alabiliyoruz. Program içinde ilerleyen dakikalarda bunları da isterseniz paylaşalım. Enteresan bilgiler çıkabilir.
Doğru, doğru. Hemen bir ülke seçimi yapıp hemen ilk başta markaları, ünlüleri, medya sektörünü, politikayı, spordaki bu sosyal ağlarda en çok gündeme gelen, en çok konuşulan, en çok adı geçen kişilerin ve yapıların, kurumların listelerine kolayca ulaşabiliyoruz bu site üzerinden. Bu site müthiş bir fikir veriyor firmalara, markalara stratejilerini yapma anlamında. Sosyal medya sırf bu anlamda değil, araştırma anlamında değil, şirketlerin departmanları içinde birer hizmet aracına dönüşebiliyor. Mesela insan kaynakları için LinkedIn iyi bir kaynak olabilir.
Evet, iş bulma sitesinin aslında yani dünyanın çok değişik coğrafyalarında çok değişik amaçlar için kurulmuş iş bulma siteleri var.
Doğru.
Türkiye'de de işte meşhur 3-4 tane siteyi sayabiliriz. Biz aslında bir çalışma yaptık bununla ilgili. Avrupa Birliği içinde bulunan 487 adet siteyi inceledik. Yani bunlara hangi ülkelerden en çok giriliyor? Bunların ziyaretçi trafiği nedir? Ülkenin işsizlik oranıyla bu siteler arasında nasıl bir ilişki var? Bunlara baktık. Türkiye'den de sitelerimiz vardı. Bunları inceledik. Değişik bir çalışma çıktı ortaya. Arada bir bağlantı bulunabiliyor. Ama bunların hepsi tabii yerelleşmiş bilgiler içeriyor. O ülkeye ait şirket bilgileri, o ülkeye ait çalışan bilgileri içeriyor. LinkedIn aslında bu fikri uluslararası hale getirilmiş şekli.
Örneği
insanlar CV'lerini, kendi hayat geçmişlerini buraya açıp, şirketler gene iş bilgilerini burada açıp, gruplar oluşturup insanların iş teklifi aldıkları, iş buldukları bir ortama dönüşmüş durumda.
Gündemi konuştukları bir ortama dönüşüyor aynı zamanda. Aynı zamanda sadece LinkedIn değil, insan kaynakları marka için, firma için eleman seçerken kişinin diğer sosyal ağlardaki adayın, diğer sosyal ağlardaki paylaşımlarına, profillerine de bakıyorlar.
Değerlendiriyorlar. Yani her şirket alacağı kişi hakkında ufak bir istihbarat yapar malumunuz.
Doğru.
Yani en basiti bunun en açık şekilde yapılan hani adli sicil kaydının istenmesidir. Bu kişinin geçmişinde neler olmuş bir bakmak isterler, bir CV'sini isterler. Artık bu istihbarat çalışmaları internete taşınmış durumda.
Doğru.
Bir insan işe başvurduğu anda, hatta bununla ilgili özel firmalar var, sizin sosyal geçmişinizle ilgili araştırma yapıp sizin bilgilerinizi iş başvurusu yaptığınız firmaya sunabiliyorlar. Firmalar bu yardımcı firmalardan destek alıp işe alacakları kişilerle ilgili ön bilgiler, ön araştırmalar yapıp kişinin ne kadar hangi konuda konuştuğu, ne kadar hangi konuya yakın olduğu, nasıl bir yapısı olduğu, bunların hepsini rapor halinde alabiliyorlar.
İş görüşmesinde anlattıklarının ne kadar doğru olduğu, doğrulanması, bunları kurumlardan elde edebilecekleri gibi basitçe insan kaynakları departmanı girip Facebook'a o kişinin eğer profilinde buna izin verdiyse hemen hemen birçok bilgisine ulaşabiliyorlar. Paylaşımlarını görebiliyorlar. Bu anlamda da sosyal medyayı kullanırken dikkatli olmakta, bunu öngörmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Öte yandan bazı markalar, bazı şirketler sosyal medyayı şirket içi iletişim adına kullanıyorlar. Satış için kullanıyorlar tabii ki bazı web siteleri veya bazı markalar. Müşteriden feedback, geri dönüş almak için, ürünleriyle ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi adına orada bazı departmanlar sadece sosyal medyadaki o markada o gün neler paylaşılmış, şikayet var mı, birileri yorum yapmış mı, memnuniyet var mı, buna dair takip edip müşterilere cevap yazıyorlar.
Evet, aslında bir iletişim mecrası da aynı zamanda. Yani firmanın, o markanın tüketicileri, kullanıcıları, müşterileri firmayla doğrudan temasa geçebilecekleri bir mecra olarak kullanıyor. Örneğin işte yurt dışında bir ürün alacaksınız. Ürünün helal olup olmadığını merak ediyorsunuz.
Evet.
Firmanın Facebook sayfasından iletişim kurup, İşte ürünlerinizde helal sertifikası var mı? İçinde İslamiyet için uygun olmayan bir şeyler var mı? Direkt sorabiliyorsunuz. Size cevap veriliyor. İşte bu konuda bilgi neyse bununla ilgili size yönlendirme yapılıyor. Öğrenebiliyorsunuz. Veya şikayetleriniz varsa firmayla ilgili, ürünlerle ilgili beğenmediğiniz, yaşadığınız tecrübeler buradan paylaşabiliyorsunuz. Diğer insanlar da bunları görüp yorum yapabiliyorlar firma izin verirse.
Ve en güncelini, en taze bilgiyi edinebiliyoruz buradan. Mesela bir örnek, hani şu günlerde çokça konuşuluyor. Marmaray'da Sirkeci durağı açıldı mı? Çünkü çok kişinin ilgilendirebilecek bir durum. Orada oraya gidenler kullanmak isteyecekler. Sirkeci Marmaray'da Twitter'da arattığınız zaman açıldıysa anında canlı bir şekilde görebilirsiniz. Hatta birisi bir hesap açmış Sirkeci Marmaray diye. Hala açılmadım gibi entry'ler falan giriyor. Böyle hoşluklar da var.
Evet, aslında bir espri ve evet, yani insanları sonuçta interaktif bir ortama cezbettiğiniz için, çektiğiniz için aslında onun verdiği avantajlar da var. Yani bizim klasik şimdiye kadar alıştığımız broadcast denilen, yani yaymaya yönelik bir merkezden yayılan reklamlar, işte gazete reklamları, radyo veya televizyon reklamları, sonuçta bir merkezde oluşturulan ve diğer insanların bunu bir şekilde aldığı, tükettiği reklamlardı. Ama şimdi insanlar o reklama dokunuyorlar, yeri geliyor bir yarışma yapılıyor. İnsanlar o yarışmanın içinde, o reklam içinde, aslında yarışmada yer alırken o reklamın içinde yer alıyorlar. O reklamı bir şekilde bilinçaltlarına işleniyor. O
yayıyorlar değil mi?
Yayıyorlar, o reklamın reklamını yapıyorlar.
Doğru.
Böyle değişik bir mecraya doğru kayıyor reklamcılıkta.
Doğru. Peki markalar, şirketler ne yapmalılar sosyal medyada sorusuna biraz cevap için düşünürsek. Bir kere her marka, her şirket yer almalı mı sosyal medyada? Hani B2B derler ya, işten işe, hani asla son kullanıcının haberi bile olmayacak bazı markalar var. Demir ithal ediyor yurt dışından ve bunu işleyen firmalara satıyor. Bu bir, sonuçta kendine dair bir logosu, markası var. Bunun sosyal medyada yer alması, eğer çok sayıda müşterisi yoksa, 20 müşteriye hitap ediyorsa, 10-15 müşteriye hitap ediyorsa çok anlamlı olmayabilir tabii ki.
Tabii aslında şöyle bir şey var. Burada ülkemizde yeni yeni gelişen, belki son 10-15 yıldır bilincine vardığımız bir marka yönetimi kavramı var. Yani siz ne olursanız olun aslında her bireyin de kendi ismi birer marka ve bunun yönetilmesi gerekiyor. Doğru. Yani siz belki tek bir tedarikçisiniz diyelim ve tek bir firmaya ürün sağlıyorsunuz diyelim. Bu bile sizin marka yönetimi yapmanızı gerektiren bir durum. Sonuçta bir alternatifsiz var. Değilsiniz. Doğru. Yani her rekabet zaman bir var. Alternatifiniz var ve sizin her zaman seçilmenizi sağlayacak bir itibarınız var. Bu itibarın doğru yönetilmesi lazım. Dolayısıyla aslında sosyal medya veya diğer reklam alanları her firma ve herkes için açık olan ve herkes için önem taşıyan bir yer. Yani en basitinden şöyle bir tehdidi her zaman taşıyorsunuz. Birileri sizin için kötü bir reklam yapabilir. Yani iftira atabilir, hak etmediğiniz şeyleri yazabilir ve bunun doğru bir şekilde yönetilmesi, en azından farkında olunulması gerekiyor.
O zaman şu hatırlatmayı yapayım hemen ben. Bir şekilde sosyal medya sonuç itibariyle özgür bir alan olduğu için sizin firmanızın adına birisi hemen bir Twitter hesabı açabilir. Buna tamamen özgür şu anda.
Evet, yani herhangi bir kontrolü yok bunun. Sadece Twitter'da bildiğimiz üzere sayılı, işte 100 bin kişi galiba limitli. Bunlar onaylanmış kişiler. İşte Türkiye Cumhurbaşkanı gibi böyle ismi onaylanması gereken ve gerçekten çok fazla takipçisi olan kişileri Twitter bizzat onaylıyor. Bu kişilerin
belki
doğru hesabı.
Belki zamanla yayılacaktır bu.
Olduğu. Evet, belki daha önlemler alınacak bu konuda. Sonuçta son gelişmelerden sonra da Twitter'da çok sayıda hesap kapatıldı. Bunların sahte hesap olduğu tespit edildi. Ederek kapatıldığı oluyor. Ama sonuçta herhangi birisi sizin anti propagandanızı yapabilir. Bu tehdit bile firmaların aslında sosyal ağa önem vermesini gerektiren bir durum. Bilinçlenmesi gereken bir durum. Aslında birazcık şöyle bir durum da var. Eskiden fısıltı haberleri şeklinde yayılan şeyler, kulaktan kulağa yayılan şeyler, şimdi artık biraz daha göz önünde. Yani insanlar bunları sosyal ağ üzerinden yayabiliyorlar. Bu gerçek de tabii firmaların ve kendi itibarını düşünen kişilerin bu sosyal ağlara daha fazla önem vermesini gerektiren bir gerçek.
Reklam terminolojisinde word of mouth denilen, hani ağza yayılan, üçüncü kişilerin sizin hakkında veya marka hakkında söyledikleri en iyi reklam olarak düşünülür her zaman için. En itibarlı reklamdır. Ücretsizdir. Zordur ulaşılması, yaptırmak o reklamı, hakikaten zordur. Ama yapıldığı zaman en etkili reklamdır, hiç tartışmasız bir şekilde. Çünkü o reklamı yapan kişinin, üçüncü kişinin size anlattığı zaman bundan bir kazancı yok. Ve doğal olarak siz buna inanıyorsunuz. O marka artık değerli veya tam tersi ise kötü reklamsa değersiz hale gelebiliyor. Sosyal medyada bunun önündeki tek engel inandırıcılık. Yani herkes bir şekilde tık bir hesap açıp sosyal medyada bunu yazabilir. Ama evet, onun ötesinde bu üçüncü ağız, yani word of mouth için, bu etkili reklam için sosyal medya özel bir mecra haline gelmiş olabilir şu an itibariyle. Markalar ne yapmalı? Öncelikle doğru bir şekilde yer almalılar. Kendi durumlarına göre, kendi markalarının kişiliklerine göre doğru bir şekilde yer almalılar. Orada bulunmalılar bir şekilde. Sonra bir sonraki aşamada kitle ile bir araya gelmek belki bir hedef olabilir. O anlamda da belki direkt sektörüne ilgilendirmeyen, hani lifestyle da diye tabir edilen, gündelik keyifli bilgileri veren, insanlara fayda sunan bir takım kanallar oluşturarak oradan takipçi oluşturmak veya reklam vererek takipçi oluşturarak kitleye bir şekilde ulaşmak bir markanın ikinci hedefi olabilir. Önce yer alıyor, Sonra kitlesine bir şekilde bir araya geliyor, dokunuyor. Sonra o kitleye aynı zamanda eş zamanlı olarak kitleyi ve genel kitleyi, olası müşterilerini gözlemlemek iyi bir fikir olabilir. Gözlemledikten sonra oraya göre doğru iletişimi sağlamak. Kendisini nasıl anlatacağını, stratejisini ona göre belirleyerek, belki o az evvel bahsettiğiniz araştırmalardan, web sitelerinden faydalanarak, insanlara dair bir takım bilgileri edinip, davranışlara dair bir takım bilgileri buradan edinip, ona dair onun arkasından da kendi stratejisini markalar oluşturabilir.
Peki ben hemen bir soru sorayım o zaman. İnsanları çeken nedir? Yani insanlar niçin bir markanın, bir reklamın takipçisi olur? Neden bunu izlerler?
Öncelikle en genel kural fayda. Bir şekilde insanlar oradan fayda ediniyor olabilir. Yani nasıl bir fayda olabilir? Bu bir eğlence aracı olabilir. Bu kişisel gelişimlerini etkileyen olumlu bir şey olabilir. Kendilerini, yakınlarını ilgilendiren hayata dair bir bilgi olabilir. Veyahut zaten kullandıkları bir markadır. Mesela arabasının markasını gördüğü zaman insanlar çok kolay hemen like atıyor veya hemen üyesi oluyor. Çünkü ciddi bir bağlılık var orada.
Kendi hayatlarından bir parçayı görmek istiyorlar.
Aynen öyle. Aslında bu biraz da şu gibi derler ya sosyal hayatta. En çok kendisine benzettiği kişilerle insan severmiş, bir arada ünsiyet, yakınlık peyda edermiş. Kendisine benzeyen kişilerle. Aslında burada da bu biraz geçerli. Markalar da orada aslında biraz insanlar gibi algılanıyor. Facebook'ta akşama kadar bir sürü arkadaşımızla konuşuyoruz, iletişime geçiyoruz eğer kullanıyorsak. Aynı o arkadaşımız gibi bir şeyler yazan bir marka çıkıveriyor karşımıza. Muhtemelen bilinçaltı bunu o arkadaş gibi görüyor. Biz tamam bu marka bir şeyler yazmış desek bile orada bir insanlaşma süreci var markanın. Ve dolayısıyla biz orada kendimize dair bahsettiğiniz gibi, kendimize dair, hayatımıza dair, yakınlarımıza dair bir sıcak bir iletişim noktası, bir bağlantı kurabiliyorsak, o zaman bir veya bir fayda edinebiliyorsak, net bir fayda. Mesela işte kış lastiklerinin kolay kullanımı, en kolay nasıl ulaşılabileceği ve bununla ilgili bir çözümü anlatan bir lastik markası fayda sunmaktadır. Kişi o zaman ona takipçisi olabilir. Bu basit bir örnek. Markayı insanlaştırmak, sosyal medyadaki paylaşımları insanileştirmek bayağı önemli bir konu reklamcılığın. Bunun doğru bir şekilde yapılması gerekiyor. Eğer başarılı olursa çok etkili olabiliyor. Bir takım işte bu bir ilçenin belediyesinin hesabı da olabilir. Bir araç markası da olabilir. Bir spor kulübünün markası da hesabı da olabilir.
Peki bu güven nereden geliyor? Yani insanlar reklamları doğrudan reklam verenlerden duyabileceği gibi sosyal ağlarda arkadaşlarından da duyabiliyorlar.
Doğru.
Biliyoruz ki şimdi sosyal ağda insanların hem sevdiği arkadaşlar var hem de sevmediği, tartıştığı, kavga ettiği yer arkadaşlar var.
Doğru.
Şimdi siz kavga ettiğiniz birisinin size duyurduğu bir reklamı ne kadar beğenirsiniz veya orada bir yanlı yaklaşma olur mu?
Aslında bu bize ulaştıran kanalın kişiliğinden bağımsız bir durum temel olarak. Şöyle bir durum da var. Sevmediğiniz bir markaya ulaşmak için de sosyal medyayı çok güzel kullanabilirsiniz ki insanlar bunu da yapıyor bir şikayet mekanizması olarak. Bu farklı bir konu. Ama bizim sevmediğimiz bir arkadaşımız bile olsa orada biz kendisi özellikle bize atmaksızın bütün arkadaşlarına duyurarak bir markayı övüyorsa biz orada onu sevmesek bile kendi faydasına dair bir durum olmadığı için dürüstlüğüne inanırız. Dolayısıyla o markaya inanmamız normal bir süreç haline gelecektir. Programın devamında sosyal gündemin ikinci kısmında daha çok sosyal medya ile ilgili gündemle ilgili tweetleri vesaire konuşacağız. Biraz sonra yine buradayız efendim. Teşekkür ederim. Efendim yeniden selamünaleyküm. 96.8 Erkam Radyo'da sosyal gündem programında. Programımızın ikinci bölümünde yeniden sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Ebu Bekir Kalkan ve Şadi Evren Şeker hocamla birlikte. Bu arada bize sosyalgundem.com adresinden ve Sosyal Gündem Twitter ve Sosyal Gündem Facebook hesabından ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Paylaşacaklarınızı bekliyoruz önümüzdeki günlerde. Hocam ben biraz şimdi güncel tweetleri okuyarak programımızın...
Evet birazcık da sosyal gündemde neler oluyor onlara bakmakta
evet,
yarar var.
Evet. Nurettin Yıldız hocamız demiş ki bugün 24 Kasım Pazar bugün demiş bunu tweetinde yazmış. 24 Kasım Pazar ikindi namazı sonrasında yapmaya başlayacağımız Şehzadebaşı sohbetlerimizde ilk konu Rabbani Genç demiş. Bir de görsel paylaşmış Twitter hesabından.
Evet aslında bu belki de Rabbani Genç derken İmam Rabbani'ye de bir atıf var mı acaba? Yani geçen hafta malum bununla ilgili bir sempozyum yapıldı.
Doğru.
Haliç Kongre Merkezi'nde İmam Rabbani Sempozyumu. Yüksek bir katılım da vardı Cuma günü.
Evet.
Ben de oradaydım. Güzel bir açılış töreni oldu. Aslında çağımızdaki çoğu şeye de ışık tutan bir yapısı var İmam Rabbani'nin.
Evet.
Eserlerinde, mektubatında. Okumak lazım, okutmak lazım. İnşallah hayırlara vesile olur Nurettin Hocamızın bu çalışması.
İnşallah. Bir de not var. Her pazar ikindi namazı sonrası Şehzadebaşı Camii'nde meraklısına bildirelim.
Duyurulur, evet.
Gerçek gündemden, olması gereken gündemden birkaç tweet okuyorum. Şu haber gündeminden, geçici gündemden ayrı tutabileceğimiz bir gerçek gündemden. Osman Nuri Topbaş hocamız demiş ki, Hazreti Mevlana buyurur, gündüz gibi ışık saçmak istiyorsan geceye benzeyen nefsani arzularını yakmalısın. Bir diğer tweette yine hocamız, Hakk'a kulluk yalnızca ibadetlerden ibaret değildir. Müminin her anını, hayatının her safhasını kuşatan ömürlük bir hayat nizamıdır demiş. Bu tweetleri Osman Nuri Topbaş Twitter account'undaki hesabındaki tweetleri bir arkadaş atıyor ama her birini hocamız daha önceden görüyor, kontrol ediyor. Onun onayıyla atılıyor bu tweetler. O noktayı da belirttikten sonra gerçek gündeme döneceğiz ama geçtiğimiz hafta önemli, çok konuşulan, sosyal medyada özellikle çokça konuşulan konulardan birisi bu dershanelerin kapatılması konusuydu. Bununla ilgili tweetler var bolca. Sibel Eraslan yazar demiş ki, mobil aktivite örgütlenmiş öfke izlenimi verdiği takdirde sakince konuşacak kişiler de ürker ve susar. Çözüm mü istiyoruz, kamplaşmayı mı diye bir tweet atmış. Aslında bu konuda çokça fazla tweet atıldı. Birkaç gündür trend topikte en tepede dershaneyle gelen adalet diye bir hashtag var. Özellikle çok bununla ilgili bir mücadele veriyorlar. Buna belki de büyük resimden mi bakmak lazım bilmiyorum.
Evet, aslında benim ilgimi çeken tweetlerden birisi geçen hafta şöyleydi. Liselerin 6 yılda veya 8 yılda öğrettiğini dershaneler 1 yılda öğretiyorsa aslında kapatılması gereken dershaneler değil liselerdir gibi bir yorum, bir yaklaşım var. Yani aslında tabii bunlar hep birbirine bağlı şeyler. Yani dershane kavramı niye çıktı, nereyi dolduruyor bunu iyi anlamak lazım.
Hı hı.
Eğitim sisteminde bir sonuçta problem var. Yani insanlar dershaneyle şayet üniversiteyi kazanıyorsa evet, üniversite sınavının da sorgulanması lazım. Yani şimdi mesela komşumuz Yunanistan'da üniversite sınavı yazılı yapılıyor. Test değil. İnsanlar buraya yorum direkt normal üniversite sınavı veya liselerde olan yazılı sınavları gibi sorular geliyor, buna yazıyorlar. İşte malumunuz çok bilindik sınavlardan birisi, özellikle yurt dışına giden öğrencilerin girdiği sınavlardan birisi de GRE sınavı. Hı-hı. Burada analytical denilen bir bölüm var. Tamamen bir konu veriliyor size. Oraya yaptığınız yorumlar, nasıl analiz yaptığınız, nasıl yorum yaptığınız inceleniyor. Oradan bir not alıyorsunuz. Yazılı olarak yapılıyor. Yani
ciddi bir uzmanlaşma gerektiriyor.
Uzmanlaşmanın yani dışında aslında doğru ölçme biraz da insanların klasik dediğimiz yöntemle teste tabi tutulması, test demeyelim de daha doğrusu dilimiz alışmış, sınava tabi tutulması, imtihan edilmesi ve
evet,
bunun sonunda insanların görüşlerini ifade edebilmesi, yorumlarını yapabilmesi, belki olaylara ne kadar farklı açıdan bakabildikleri nin ölçülmesi. Yani bir testte insanların hayal gücünü ölçmenizin imkanı yok.
Hı hı.
İnsanlara tabir caiz görülürse yüklenen bilgilerin birer bilgisayara yüklenen bilgi gibi, taştan topraktan yapılmış bilgisayarlara yüklenen bilgiler gibi taştan topraktan gelen insanlara da bilgilerin yüklenmesi,
evet,
ve ruhunun kaybolması bilginin, eğitimin amacının kaybedilmesi, niteliksizleşmesi, insanların
evet,
da niteliksizleştirilmesinin sonucunda böyle bir sistem gelişti Türkiye'de uzun yıllar boyunca. Belki bu değişik imkansızlıklardan dolayı, ekonomik sebeplerden dolayı yapılması zordu. Belki suistimal edildi. Yani ilk başlarda üniversiteler kendi sınavlarını kendileri yapıyorlardı ama zaman içinde bunun bazı suistimallere yol açtı, ortaya çıktı. Merkezi sistemde de tabii yapılabilecek şeylerin bir maliyeti var. Yani siz bunu yazılı imtihana çevirdiğiniz zaman onu okuyacak, onu yorumlayacak seviyedeki insanların sayısı, maliyeti belli. Sonuçta optik okuyacak test kağıdını sokmak kadar kolay bir iş değil, maliyetli bir iş.
Evet.
Yıllarca bunun getirdiği sıkıntılar ülkemizde işte hem lise eğitiminin içinin boşalması, sadece üniversite sınavına yönelik bir eğitim sistemine dönüşmesi, ardından da bunun da paralel olarak üniversite eğitimlerinin, üniversiteye gelen insanların lisedeki eğitimden bir haber olması, o bilgiye dokunmuyor olması. Yani şu an herhangi birisini çevirin, lise mezunu veya üniversite mezunu, liseyle ilgili bilgilerini bir sorun. Coğrafya almış, matematik almış, edebiyat almış bu kişiye bu bilgileri sorun. Çoğunu hatırlamaz bile. Çünkü bu bilgi insanların ruhuna artık dokunmuyor. O niteliği kaybetmiş durumdalar. Bunu kuru bir amaca yönelik olarak insanlar öğreniyor, ezberliyor. Hayatlarında bir yüklenmiş bir bilgi olarak taşıyorlar. İşleri bittiği anda da bunu siliyorlar, formatlıyorlar. Temiz bir hafızayla, temiz bir beyinle hayatlarına devam ediyorlar. Bu da tabii ki insanların hayatlarını çok ciddi manada etkiliyor. Hem en güzel günlerini, en güzel yıllarını boş bir amaç için kaybetmiş oluyorlar. Hem de o kadar emek, o kadar eğitim için harcanan masraf ve insanların vermiş olduğu emek boşa gidiyor. Ülke için üzücü bir şey. Yani dershaneler konusunda da olayı bağlayacak olursak.
Peki ben bir iki tweet okuyayım.
Tabii.
Büyük resme baktık. Bir de dershanelerle ilgili fikirlerinizi alacağız. Birkaç tweet okuyacağım yine bu konuyla ilgili. İbrahim Karagül demiş ki dershane konusu yeniden değerlendirilecek ama geri adım yok gibi. Bu tartışmayı normal zemine çekmek lazım demiş. Bu Bülent Arınç'ın açıklamasının üzerine yapılan bir tweet. Şamil Tayyar demiş ki Bakanlar Kurulu'nda dershane meselesinin tüm taraflarla ele alınarak çözüme kavuşturulma kararının alınması önemlidir. Fitneye izin vermeyelim demiş. Konunun taraflarından birisi olarak belki değerlendirilebilir. Böyle tweetler var. Çok sayıda tweet var. Her iki görüşten kapatılmasını da isteyen çok ciddi sayıda tweet var. Ne dersiniz? Dershane ile ilgili görüşleriniz nasıl bu konuyla ilgili? Dershanelerin durumu
yani
ile
tabii
ilgili.
Sağlıklı bir eğitim sisteminde dershanelerin olması mantıklı değil. Anlamı yani değilim, işte çok sayıda sınavlar dünya çapında da değişik yerlerde de yapılıyor. Belki sınavın tekniği, sınav nedir gibi bir eğitim birkaç haftada belki kitap okumayacak insanlara birisi gelip bak sınav şudur, şu kadar soru sorulur, şöyle cevap verilir, şuradan başlanır, şurada biter gibi şeylerin anlatılması belki anlamlı olabilir ama oturup bütün bir içeriğin ya bunlar lisede doğru düzgün zaten anlatılmıyor veya sınava yönelik değil, doğrusu böyledir, böyle anlatılmalıdır gibi işlenmesi bana açıkçası bu eğitim işin içinde olan birisi olarak yanlış geliyor. Doğrusu insanların bu kadar emek harcayıp işte şu an 8 yıla 12 yıla çıktı değil mi ilkokuldan itibaren 12 yıl okuyor insanlar.
Evet, 4.
Sonunda bir senede bütün bu bilgileri toplayıp bir sınava yönelik olarak her şeyin öğretilmesi ya bu 12 yıl boşuna geçiyor demektir. Ya da bu sınavda bir hata var demektir. Doğrusu aslında belki dershanelerle ilgili yapılması gereken doğru hareket önce sınavın düzeltilmesiydi. Sonra ders. Çünkü dershanelerle ilgili şöyle bir hakikat var. Yani burada bir gruplaşma oldu. Bir grubun haklı olarak söylediği bir şey de şu. İsteyen istediği eğitimi alır. Yani ben özel hoca da tutabilirim çocuğuma. Bir dershane, bir sınıf yapıp burada eğitim de verebilirim. İnsanların eğitim alma, bilgiye ulaşma hakkı var. İsteyen istediği bilgiyi istediği şekilde parasını ödeyerek işte bunun vergisi varsa, maliye boyutu varsa tabii bunlar ayrı boyutlar.
Evet,
onların
evet.
Sağlanması halinde bu bilgiyi almasını, eğitim almasını engelleyemezsiniz. Bu çok doğru değil yani. Ama diğer taraftan da soru şu, dershanelere ihtiyacı biz ne kadar kaldırdık ortadan?
Kaldırabildik.
Eğitim açısından konuşuyorum tabii. Bir de işin sosyal boyutu var ki, yani bu dershanelerde insanların bir araya gelmesi, farklı liselerden, farklı okullardan insanların bir araya gelmesi, bir ortak ortam oluşturulup paylaşımların olması tamamen apayrı bir boyut. Zaten zannediyorum problem de biraz o noktada dönüyor. Sosyal bir vaka olarak dershaneler görülüp, buralarda insanların meslekten çok sosyalleşmeyle ilgili kazanımları birazcık ön plana taşınıyor. Bu tabii beni aşan bir tartışma konusu. Tamamen başka bir boyut.
Sonuçlar itibariyle hepimiz için hayırlı olur inşallah diyelim. Gerçek gündeme dönüyorum.
Evet, ondan ayrılmıyorum zaten.
Ayrılmıyorum
hakikatten ondan. Ve gerçekten ayrılmıyorum.
Evet, amin. Abdullah Sert hocamız demiş ki, tweetlerini okuyorum. 3 tane arka arkaya tweetini okuyacağım. Hacı Musa Topbaş radıyallahu anh'dan 3 tane alıntı yapmış. Birincisi manevi yola talip olanlarda ikinci olarak da gayret, samimiyet ve fedakarlık aranır. Birincisi bu. İkincisi manevi yola talip olanlarda evvela dürüstlük, tevazu, engin gönül, mülayemet, geçimlilik, ihlas ve istikamet aranır demiş. Ve son tweette de demiş ki tasavvuf, Cenab-ı Hakk'ın azametini daimi müşahede ve yaratılanları seviyelerine göre sevmek, hizmet etmek ve gönüllerini almaktır demiş. Ne kadar gönle ferahlık veren ifadeler. Bu arada mesela Abdullah Sert hocamızın Twitter hesabına bir göz atıyorum.
Bu arada onu da duyuralım. Belki takip etmek isteyenler olur. Abdullah Sert 48 olarak geçiyor. Doğru mu?
Doğru. Abdullah Sert 48.
Takip etmek isteyenler Twitter'dan ekleyebilirler.
6 kişiyi takip ediyor Abdullah Sert abimiz. Ayşe Bayram, Semih Kurtuluş, Altın Oluk Dergisi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Osman Nuri Topbaş ve Adem Ergül takip ettikleri Twitter hesabından Abdullah Sert hocamızın böyle. Birkaç tweet daha okumak istiyorum ben genel. Az evvel gelen bir tweet. Timaş Yayın Grubu yeni bir kitap Sufi Yayınları'ndan Aralık ayında bir kitap baskıya hazırlamış. İfade şu: kim ki ezel dedi bela, andan ırak oldu bela. Aziz Mahmut Hüdayi'nin bir ifadesi bu. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri ile ilgili olarak Sadık Yatsız Uçanların Hasan Kamil Yılmaz hocamıza yaptığı bir röportajın metinleştirilmiş hali, kitaplaştırılmış hali. Aşıklar Tabibi adı. Önümüzdeki günlerde kitap marketlerinde, raflarda yerini alacak güzel bir kitap. Gündeme dönelim. Başbakan şu sıralarda mecliste bir konuşma yapıyor. Birkaç saat sonra da bizim programımız yayınlanacak. Ama geçtiğimiz hafta bir Diyarbakır ziyareti yaptı. Orada bir detay haber var. Hoş. Erdoğan'a gözyaşlarıyla barış bitmesin ricası şeklinde bir haber var. Ergani ilçe stadında gerçekleştirilen haberi kısaca okuyorum. Toplu açılış töreninde korumaları açıp Başbakan Erdoğan'a ulaşan ismi öğrenilemeyen genç başbakana ne olur barış bitmesin, askerde ya da dağda ölmek istemiyorum, huzur içinde yaşamak istiyorum demiş. Bununla ilgili olarak birkaç tweet atılmış. Onlara geçiyorum. Cenk Eren demiş ki başbakanın yanına yaklaşıp ne asker ne de dağda ölmek istiyorum, istemiyorum diyen genç bir damla gözyaşıyla bu barışın sembolü yutkunamıyorum demiş. Nihal Bengisu Karaca yazar demiş ki Diyarbakır'dan geride kalan çok anlamlı bir kare, gencin haf ve reca içeren talebi umut artınca korku da artıyor demiş. Umutlamakta haklıyız ama inşallah devam eder barış süreci.
Evet, inşallah o kötü günlere tekrar geri dönülmez.
İnşallah.
İnsanların askere giderken acaba geri dönecek bir kaygısıyla gönderildiği günler gerçekten toplumda acı, travmatik günlerdi.
Yaralar yani. Bırakıyor, travmalar bırakıyor.
İnşallah uzun süredir de değil mi? Bir yılı geçti herhalde.
Evet.
Çatışma ve şehit haberi gelmiyor. Böyle sair ufak tefek olaylar dışında toplu bir çözüm durumu var. Bu bile yani o bir yıl bile aslında büyük bir kazanım insanlar
için. Çok arasında. Şükür. İnşallah devamı gelir. Kesintiye uğramaz bu durum. Gerçek gündeme dönüyorum. Genç Dergi hesabından bir tweet. Eski başka, eskimiş başkadır. Nice eskiler vardır ki hiç eskimezler demiş. Peyami Safa'dan bu alıntı. Kenan Rifai'den alınmış bir alıntı. Yine Genç Dergi Twitter hesabından. Sayısız günahlarımızı affeden Allah'ın bir kulu olarak neden bir suçu bağışlamayayım diye bir tweet var. Yine aynı şekilde. Altın Oluk Dergisi'nin de bir tweet hesabı var. Twitter hesabı var. Hatta onun biz Genç Dergi'nin ve Altın Oluk Dergisi'nin Twitter hesaplarının bilgilerini verelim. Altın Oluk Dergisi Altın Oluk Dergi şeklinde bir hesap. Altın Oluk Dergi olarak Twitter'dan bulunabilir. Yeni bir hesap. 1000 kadar takipçisi var. Giderek daha çok takipçisi olacaktır. Altın Oluk Dergisi hesabından bir iki tweet okuyayım. Kazanç ve gıdalar ne kadar helal, temiz ve rafine olursa, elde edilme yolları ne kadar meşru olursa, fayda ve bereketi de o kadar fazla olur demiş. Osman Nuri Topbaş hocamızdan bir alıntı yapmış yine Altın Oluk hesabı. Ben Allah ve Resulünü seviyorum demekle iş bitmiyor. Zira gerçek bir sevende sevilenin hususiyetleri sirayet halinde olmalıdır demiş üstadımız. Aslında burada biraz da az evvel konuştuğumuz konuya geliyor. Seviyorum demekle iş bitmiyor. Sevende sevilenin hususiyetleri sirayet halinde olmalıdır diyor. Yani bir şekilde sevdiğimiz kişi, sevdiğimizi ifade ettiğimiz kişi de hakikaten bize dair veya onda bize dair bir takım bizde ona dair benzerlikler, izler, onun yaşamına dair aynı iyilikler olduğu takdirde bu sevginin varlığından söz edilebilir. Programın ilk bölümünde de biz bir şekilde markalarla insanlarla iletişim kurarken yine aynı kuraldan bahsettik. İnsan bir şeyi seviyorsa kendinden bir şey bulduğu anlamına geliyor bu.
Evet, yani ruhun bir parçası olmalı. Aslında hani üç boyut vardır denilir ya. beden yani ceset, evet. Zeka ve ruh boyutu işin. Bu hermetik bir yaklaşım yani uzun yıllardır çok eski tarihten beri gelen bir yaklaşım. İnsanın aslında günümüzde kaybolan şeylerden birisi de ruhi özelliklerimiz, ruha ait olan özellikler. Mesela bir şey öğrenirken bunu içimizde ruhumuzun dokunduğu bir bilgi haline getirememek, hayatımıza bunu uygulayamamak.
İçselleştirememek.
İçselleştirememek diyorlar şimdi.
Evet.
Bu bir aslında çağımızın hastalıklarından birisi. Yani eskiden bakıyorsunuz bir insan bir demir dövüyor sadece. O mesleğiyle, o dövdüğü demirle bütün hayatı ve kendisini keşfe çıkıyor. Aslında meslek kelimesi de sülükten gelir. Yani bir yolculuktur. İnsanlar o meslekle en basit bir nalbantlıktan bakıyorsunuz bir yol, bir keşif yolu. Hı-hı. Önce kendisini, sonra etrafını keşfedip beni diğer insanlardan farklı kılan bir niteliğim var. Bu Hı-hı. nitelik nedir? Bu niteliğin faydası nedir sorusuyla insanlar bir açılıyorlar. Yani çevrelerine faydalı bir yer teşkil ediyorlar insanlık hayatında. Günümüzün sıkıntılarından birisi de bu aslında. Yani sevgi de bundan nasibini almış durumda. Ruhun dokunmadığı bir sevgi yolunda gidiyoruz.
Çok hızlı yaşıyoruz galiba değil mi? Çok hızlı tüketiyoruz. Hemen bunun bize faydası nedir? Buradan ne var bana göre diye bakıyoruz. Sabretmiyoruz. Üzerine düşünüp değerlendirmiyoruz.
Evet yani hız bunlardan birisi. Aslında hem sebep hem sonuçlardan birisi hız. Tabii insanlar bir şeyi içselleştirmeyince tüketim de çok hızlanıyor. Hmm. Yani bir şeyi duyduğunuz zaman eskiden bunun üzerinde düşünecek vaktiniz de vardı, düşünme ihtiyacınız da vardı. Dolayısıyla ikinci bir şeye geçmeden önce siz de hayatınızı yavaşlatıyordunuz.
Doğru.
Şimdi artık bir kelimeyi öğrenmek, bir haber almak sıradanlaştı, olağanlaştı. Haberlere bile bakıyorsunuz. Çok hızlı bir akış var.
Her şey normal geliyor. Yüzeyselleşiyor.
Evet, herkes daha fazla haberi nasıl veririmin derdinde. Oysa ki o haberden ben ne alıyorum, benim hayatımı ne kadar etkiliyor çok da önemli değil. Yani artık insanlar ölüyor, sadece sayılar geliyor. 5 kişi öldü, 10 kişi öldü. İşte en son fırtına oldu biliyorsunuz Filipinler'de. Evet. 10 bin kişi öldü deniyor. Ne demektir 10 bin kişi? Bir kişinin ölümü nedir? Bunun üzerine hiç düşünmeden sadece sayıları alıyoruz.
Doğru,
bu sayı maalesef. Ondan büyük demek ki daha önemli bir haber deyip bir algı oluşmaya başladı. Birazcık daha artık olaylara ruhi açıdan, nitelik açısından bakmanın zamanı geldi gibi çağımızın hastalıklarından birisi diyelim.
Çok doğru bir tespit oldu. Çok teşekkür ediyorum. Aslında bu dediğinizde maalesef sosyal medyanın da birazcık da olsa payı var. Çünkü çok hızlı bir şekilde akıyor. Ciddi bir akış var. Sonuç itibariyle biz sosyal medyada da bundan kendimizi kurtarmak isteriz. Ve bunun da yolu her programın sonunda da söylediğimiz gibi sadece gerçek hayatımızda değil sosyal medyada da salihlerle beraber olmak diyelim. Evet. Programın sonuna geldik artık.
Evet. Herkese teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm.
Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere.
Erkam Radyo'da Şadi Evren Şeker ve Ebu Bekir Kalkan'la Sosyal Gündem programını dinlediniz.